Ayrım 15, sayfa 130. Mary Ellen'in başucunda bir kadın dua etmekteydi. Yarım saattir başını eğmiş, ellerini kavuşturmuş, yüksek perdeden mırıltılarla göklerdeki yüce babamızın Mary Ellen'in bitkin bedenine mucizeler yağdırması için yakarıp duruyordu. Onu iyileştirmesi, güçlendirmesi, bedenini arındırıp günahkar ruhunu temizlemesi, ilahi kelamı tüm ihtişamıyla kabullenmesi için dualar ediyordu. "Affedersiniz," dedi Abby. "Rahatsız ediyorum ama Bayan Ellen'i muayene etmem gerekiyor." Kadın duaya devam etti. Belki onu duymamıştı. Tam Abby ricasını tekrarlayacaktı ki kadın nihayet amin deyip başını kaldırdı. Neşesiz gözleri, yeni yeni kır düşen kahverengi saçları vardı. Abby'ye rahatsız edilmiş gibi baktı. "Ben Doktor DiMatteo," dedi Abby. "Bayan Ellen'in bakımından sorumluyum." "Ben de öyle," dedi kadın ayağa kalkarken. Abby elini uzatmadı. İncili göğsüne bastırarak öylece durdu. "Ben Brenda Haynes, Mary'nin yeğeniyim." Mary'nin akrabası olduğundan haberimiz yoktu. Ziyarete gelmenize çok sevindik. Hastalığını 2 gün önce haber aldım. Kimse zahmet edip haber vermemiş. Sesinden bunun için bir suçta da anlaşılıyordu. Mary'nin yakın akrabası olmadığını düşünmüştük. Neden öyle düşündünüz bilmiyorum ama ben varım. Brenda teyzesine baktı. O da iyileşecektir artık. Ölmek üzere olmasaydı, dedi Abby içinden. Yatağın yanına gidip usulca bayan Ellen diye fısıldadı. Mary gözlerini açtı. "Uyumuyorum doktor." Gözlerimi dinlendiriyordum. "Bugün nasılsınız?" "Mide bulantıları devam ediyor." "Morfinin yan etkisidir. Midenize iyi gelecek bir ilaç yazalım." Brenda araya girdi. "Morfi mi veriyorsunuz?" "Ağrıları için." "Ağrıları hafifletmenin başka bir yolu yok mu?" Abby yeğene döndü. "Bayan Haynes, müsaadenizi rica edebilir miyim? Teyzenizi muayene etmem gerekiyor." "Teyzem odada kalmamı tercih edecektir mutlaka. Ben yine de izninizi istemek durumundayım." Brenda karşı çıkmasını beklercesine teyzesine baktı. Yaşlı kadın ise sessiz kaldı ve yeğeniyle göz göze gelmedi. Brenda İncil'i göğsüne daha da sıkı bastırdı. "Ben kapının önündeyim Mary teyze." Brenda kapıyı ardından kapatırken Mary Ellen "Tanrım," diye fısıldadı. Cehennem azabı erken başladı. "Yeğeninizden mi söz ediyorsunuz?" Mary yorgun bakışlarını Abby'ye çevirdi. "Sence ruhumun kurtulacak hali var mı?" "Bence bu tamamen size bağlı. Kimseye söz düşmez." Abby stetoskobunu çıkardı. "Ciğerlerinizi dinleyebilir miyim?" Mary uysal uysal doğrulup hastane geceliğini kaldırdı. Soluma sesleri boğuk geliyordu. Abby kadının sırtına vurduğunda sıvıyla havanın yer değiştirdiğini duyabiliyor. Dolayısıyla son muayeneden bu yana kadının göğsünde biraz daha su biriktiğini anlayabiliyordu. Abby doğruldu. "Rahat nefes alabiliyor musunuz?" "Fena değil. Yarın öbür gün biraz daha sıvı çekmemiz gerekebilir. Veya bir hortum dayağı yerleştirebiliriz." "Neden?" "Nefes almanızı kolaylaştırmak, sizi rahatlatmak için." "Tek sebebi bu mu?" "Hastanın rahatı çok önemli bir sebeptir Bayan Ellen." Mary kendini tekrar yastığa bıraktı. "O zaman ihtiyacım olunca ben haber veririm," diye fısıldadı. Abby odadan çıktığında Brenda Haney'i kapının hemen önünde buldu. "Teyzeniz istirahat etmek istiyormuş," dedi. "İsterseniz yanına daha sonra girin." "Sizinle bir konuyu görüşmek istiyordum doktor." "Buyurun." "Hemşireye morfin konusunu sordum da gerçekten gerekli midir?" "Teyzenize sorarsanız gerekli diyecektir bence." "Ama onu sersemletiyor. Uyumatmak başka bir işe yaramıyor." "Ağrılarını mümkün mertebe indirmeye çalışıyoruz. Kanser her yaya yayılmış. Kemiklerinden beynine kadar hayal dahi edemeyeceğiniz şiddette ağrılara yol açıyor. Onun için yapabileceğimiz en büyük iyilik olabildiğince az acı çekmesinin gitmesine yardımcı olmaktır." "Gitmesine yardımcı olmak ne demek?" "Teyzeniz ölüyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde değil." "Ama siz gitmesine yardımcı olmaktan bahsettiniz. Morfin bunun için mi?" "Şu anda istediği ve ihtiyacı olan şey bu. Ben daha önce başka akrabaların vesilesiyle bu durumla karşılaştım doktor. Her şeyden önce intihara tıbben aracılık etmenin hukuka aykırı olduğunu biliyorum." Abby öfkeden yüzünün kızardığını hissetti. Duygularını olabildiğince kontrol altına alıp sakince karşılık vermeye çalıştı. "Beni yanlış anladınız. Bizim yapmaya çalıştığımız teyzenizi olabildiğince rahat ettirmek. Bunun başka yolları da var." "Ne gibi?" "Yukarıdan yardım talebinde bulunmak gibi." "Doğadan mı söz ediyorsunuz?" "Neden olmasın? Bana zor günlerimde çok yardımcı olmuştur." "Teyzeniz için de elbette dua da edebilirsiniz. Fakat yanlış hatırlamıyorsam İncil'de hastaya morfin vermeyin yazmıyor." Brenda'nın yüzü gerildi. Tam cevap verecekti ki Ebi'nin çağrı cihazı öttü. "Affedersiniz," yani bir konuşmayı yarıda keserek sakin adımlarla yürüyüp kadının yanından uzaklaştı. İyi olmuştu çünkü devamı gelirse iğneleyici bir laf edecekti. "Hazır Rabbinize dua ederken söyleyiverin de kanserin ilacını da aradan çıkarsın," gibi bir laf sokacaktı. Brenda'nın tepesi atacaktı şüphesiz. Bir yandan Joe Teller'i yönü davası, diğer yandan Victor Ross'un onu işten atma girişimini derken bir de bu kadının şikayeti hiç iyi olmazdı siciliği için. Hemşire odasındaki telefondan çağrı cihazının ekranına gelen numarayı aradı. Bir kadının sesi "Buyurun danışma," diyerek açtı telefonu. "Ben Doktor DiMatteo, çağrı bırakmışsınız." "Evet doktor, Bernard kadında bir bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Mümkünse lobiye gelebilir misiniz?" "Bu isimle birini tanımıyorum, serviste işlerimde yoğun. Konu neymiş öğrenebilir misiniz?" Kadın ayızı eliyle kapatıp karşısındakine mırıl mırıl bir şeyler konuştu. Telefona döndüğünde üzerine girip bir ketumluk gelmişti. "Doktor DiMatteo." "Evet, Polismiş kendisi. Lobideki adamın gözü bir yerden ısırıyordu. 40'lı yaşlarında, orta boylu, orta yapılı, ne yakışıklı ne de sempatik denebilecek sıradan bir adamdı. Koyu kahverengi saçları tepesinde açılmaya başlamış ama diğer erkekler gibi yandan uzatıp kedinin üstünü kapayarak bunu gizlemeye çalışmıyordu. Ona doğru yaklaşırken adamın da onu bir yerden tanıdığını hissetti. Asansörden indiği anda bakışlarını ebeye dikmişti. "Merhaba Doktor Dimatio," dedi. "Ben Komiser Bernard Katka, cinayet masasından." Son kelimeler ebeyi irkitti. Cinayet masasının ne işi vardı hastanede? El sıkıştılar. Ondan sonra göz göze geldiklerinde adamı nerede gördüğünü hatırladı. Aaron Levy'nin cenazesinde. Koyu takım elbiseli yalnız bir adam gruptan ayrı duruyordu. Dualar sırasında göz göze gelmişlerdi. Ebi okunan İbranice duaların tek kelimesini anlamadığından cenazeye gelenleri incelemeye başlamıştı. O anda bir başkasının daha grubu incelemekte olduğunu fark etmişti. Bir an göz göze gelmişler, sonra adam bakışlarını kaçırmıştı. O sırada adam hiç dikkatini çekmemişti. Şimdi tekrar yüzüne baktığında sakin ve korkusuz gri gözlerini çok dikkat çekici buluyordu. O gözlerdeki zeka olmasa Bernard Kafka hiç fark edilmeyebilirdi. Levilerin aile dostu musunuz? Hayır. Sizi cenazede görmüştüm, yanılıyor muyum? Cenazedeydim. İbi durup lafın devamını gelmesini bekledi ama adam sadece konuşabileceğimiz bir yer var mı diye sordu. Hangi konuda olduğunu sorabilir miyim? Doktor Levin'in ölümü konusunda. Ebi lobi kapısına baktı. Hava güneşliydi ve Ebi bütün gün dışarı çıkmamıştı. Dışarıda avlumuz var. Balklar da var, dedi Ebi. Oraya gidelim mi? Ilık bir sonbahar akşamüstüydü. Avlunun yuvarlak tahtalarına ekilmiş turuncu, sarı ve kızıl kahve krizantemler çiçek açmıştı. Ortadaki fıskiyeden sessiz ve yavaş akan su insanı dinlendiriyordu. Tahta banklardan birine oturdular. Karşı bankta oturan iki hemşire hastaneye dönmek üzere kalkarak Ebi ile komiseri yalnız bıraktılar. Bir an sessizlik oldu. Ebi bu suskunluktan rahatsızlık duydu ama yanındakinin bir şikayeti yoktu. Adam uzun sessizliklere alışık gibiydi. "Adınızı Elan Levy'den aldım," dedi. "Sizinle konuşmamı tavsiye ettim." "Neden?" "Cumartesi sabaha karşı Doktor Levy ile konuşmuşsunuz, doğru mu?" "Evet, telefonda konuştuk." "Saati hatırlıyor musunuz?" "Gece 2 civarı olması lazım, hastanedeydim." "O mu sizi aradı?" "Kendisi cerrah yoğun bakımı arayıp nöbetçi asistan hekimle görüşmek istemiş." "O gece nöbetçi bendim." "Neden aramıştı?" "Bir hasta hakkında. Hastada ameliyat sonrası ateş görülmüştü. Aaron'da nasıl müdahale edileceğini konuşmak istemişti. Hangi tahliller yapılacak, röntgen çekilecek mi gibi. Neden sorduğunuzu öğrenebilir miyim, sakıncası yoksa?" "Olayları saat sırasına sokmak istiyorum. Yani Doktor Levy saat 2'de yoğun bakım aradı ve siz cevap verdiniz." "Evet." "Onunla tekrar konuştunuz mu daha sonra?" "Hayır." "Peki aradınız mı?" "Aradım ama evden çıkmıştı. Elaine ile görüştüm." "Saat kaçtı?" "Hatırlamıyorum. 3 çeyrek olabilir. Saate bakmadım." "Daha sonra ev numarasını tekrar aradınız mı?" "Hayır. Birkaç kez çağrı cihazını aradım ama cevap vermedi. Hastanede olduğunu biliyordum çünkü arabası otoparktaydı." "Arabasını saat kaçta gördünüz?" "Ben görmedim. Erkek arkadaşım Doktor Hodel saat 4 sularında hastaneye geldiğinde otoparkta görmüş. Özür dilerim. Bu olayı neden cinayet masasını soruşturuyor?" Adam Ebi'nin sorusunu duymazdan geldi. Elaine Levy saat 2 çeyrek geçe civarında bir telefon geldiğini, telefonu kocasının açtığını, birkaç dakika sonra giyinip evden çıktığını söylüyor. "O telefon hakkında bilginiz var mı?" "Hayır, hemşirelerden biri aramış olabilir. Elaine bilmiyor muymuş?" "Kocası telefonu banyoya götürüp orada konuşmuş. Elaine konuşulanlara doymamış." "Arayan ben değilim. Ben Aaron'la bir kez konuştum. Şimdi bu soruları neden bana sorduğunuzu öğrenebilir miyim? Rutin bir soruşturma değil herhalde bu." "Hayır, değil." Ebi'nin çağrı cihazı öttü. Ekrandaki numara asistan hekim odasının numarasıydı. Acil bir durum değildi ama Ebi bu konuşmadan çok sıkılmıştı zaten. Ayağa kalktı. "Kusura bakmayın komiser, yapmam gereken işler var. Beni bekleyen hastalar var. Bunca soruyu cevaplayacak vaktim yok. Gayet somut şeyler soruyorum. O gece kimin saat kaçta aradığına, ne söylediğini çözmeye çalışıyorum." "Neden?" "Doktor Levin'in ölümüyle bağlantısı olabilir. Birinin onu intihara teşvik ettiğini mi düşünüyorsunuz?" "Onunla kimlerin konuştuğunu öğrenmeye çalışıyorum, o kadar." "Telefon şirketinin bilgisayarlarından, kayıtlardan alamıyor musunuz? Kayıt tutmuyorlar mı ki?" "Doktor Levy'ye 2 çeyrek geçe gelen telefon, Bayeste Hastanesi'ndenmiş. Hemşirelerden biri olabilir bu durumda. Binadaki başka biri de." "Teoriniz bu mu?" Bayeste'den biri Aaron aradı ve öyle bir şey söyledi ki adamı intihara sürükledi. "İntihar dışındaki ihtimalleri de değerlendiriyoruz." Ebi baka kaldı. Adam bunu öyle usulca söylemişti ki bir an doğru duyduğundan emin olamadı. Yavaşça tekrar banka oturdu. Bir an sessizlik oldu. Hemşire tekerlekli sandalyedeki bir hastayı avluya çıkardı. Fıskiyenin yakından durup krizantemlere bir süre baktıktan sonra yola devam ettiler. Avluda fıskiyenin melodik şırıltısından başka ses yoktu. "Cinayete kurban gittiğinden mi şüpheleniyorsunuz?" diye sordu Ebi. Adam hemen cevap vermedi. Ebi adamın yüz ifadesinden cevabının ne olduğunu anlayamadı. Duruşu, elleri, yüzü hiçbir şey ele vermiyordu. "Aaron kendisini asmış mı, asmamış mı?" dedi Ebi. "Otopsi bulguları boğulma işaret ediyor. Öyle olması lazım. Yani intihar gibi görünüyor. İntihar etmiş olabilir de. O zaman neden ikna olmadınız?" Adam duraksadı. Ebi adamın gözlerinde ilk kez kuşku gördü ve söyleyeceklerini dikkatle tarttığını anladı. Zincirleme etkilerini dikkate almadan tek bir hamle bile yapmayacak cinsten bir adamdı bu. Doğallığı bile planlı eylem olan bir adam. Doktor Levy ölümünden 2 gün önce eve yeni bir bilgisayar almış dedi. Sırf bu yüzden mi kuşkulanıyorsunuz? Bu bilgisayarda birkaç işlem yapmış. Öncelikle Karayipler'deki Steluzia adasına 2 kişilik bile kalmış. Noel'den birkaç gün önce kalkan uçak için. Sonra Dartmouth'taki oğluna e-posta gönderip Şükran günü tatilinde ne yapacağını sormuş. Bir düşünün doktor. Bu adam intihar etmeden 2 gün önce gelecek planları yapıyor. Hepi topu 2 ay sonra deniz kıyısında rüya gibi bir tatile gidecek. Ama gecenin ikisinde yatağından kalkıp arabaya biniyor, hastaneye gidiyor. Gittiği yere kadar asansörle, sonrasında merdivenle kullanılmayan bir kata çıkıyor. Kemerin bir ucunu askı demirine, diğer ucunu boynuna geçiriyor. Sonra da sadece dizlerini kırıyor. Bilinçsiz bir anda kapanmaz. Fikrinizi değiştirmek için belki 15 saniyesi vardı. Karısı, çocukları, Lucia'daki bir tatil vardı önünde. Ama o ölmeyi seçiyor. Yalnız ve karanlıkta. Katka Abby ile göz göze geldi. Bunu düşünün biraz. Düşünmek istediğimden emin değilim. Ben düşündüm. Ebi adamın sakin gri gözlerine bakarak başka nasıl korkunç senaryolar düşündüğünü merak ettim. Nasıl bir insan böyle feci senaryolar içeren bir meslek seçerdi kendine? Doktor Levy'nin arabasının otoparkta her zamanki yerinde olduğunu biliyoruz. Buraya neden geldiğini bilmiyoruz. Neden evden çıktığını da bilmiyoruz. 2 çeyrek geçe arayan o kişi dışında Doktor Levy ile konuştuğunu bildiğimiz son kişi sizsiniz. Hastaneye geleceğini söyledi mi size? Hastamız hakkında endişeliydi. Gelip meseleyi kendi gözüyle görmek istemiş olabilir. Size emanet etmek yerine. Ben 2 yıllık asistan hekimim, komiserim. Uzmanlığım yok. Aaron nakil ekibinin dahiliye uzmanıydı. Kardiyolog olduğunu sanıyordum. Dahiliyeciydi de. Ateş yükselmesi gibi bir sorun olduğunda hemşireler onu arardı genellikle. O da gerekirse konsültasyon isterdi. Telefon konuşmanın sırasında size hastaneye geleceğini söyledi mi? Hayır, sadece müdahale planı tartıştık. Ne yapacağımı söyledim. Kan tahlilleri yaptıracağımı, göğüs filmi çektireceğimi söyledim. Onay verdi. Bu kadar mı? Bundan başka bir şey konuşmadık. İçinize tam sinmeyen bir şey söyledi mi? Ebi tekrar düşündü. Telefon konuşmasının başındaki ilk sessizliği. Telefonu Ebi geldiğinde Aaron'un sesindeki rahatsızlığı hatırladı. Doktor DiMatteo. Başını kaldırıp Kaska'ya baktı. Adını yavaşça söylemişti. Ama birden alarma geçtiği yüzünden okunuyordu. Bir şey mi hatırladınız diye sordu Kaska. Nöbetçi hekim olarak ben karşısına çıkınca rahatsız olduğunu hatırlıyorum. Neden? Söz konusu hastadan ötürü. Hasan'ın kocasıyla aramızda bir sürtüşme olmuştu. Ciddi bir sürtüşme. Victor Voss'u düşününce içi ürpererek bakışlarını kaçırdı. Aaron benim, Bayan Voss'un yakından bile geçmemi tercih ederdi mutlaka. Kaska sessiz kalınca bir tekrar adama baktı. Bayan Voss dediğiniz Victor Voss'un karısı mı diye sordu Kaska. Evet, onu tanıyor musunuz? Kaska yavaşça nefes vererek arkasına yaslandı. VMA International'ın kurucusu olduğunu biliyorum. Karısı burada ne ameliyatı geçirdi? Kalp nakli. Şimdi durumu çok daha iyi. Birkaç gün antibiyotik tedavisiyle ateşi de düştü. Kalp nakli. Kaska güneş ışığını yansıtan su damcılıklarının altın bir zincir gibi parladığı fıskiyeye bakıyordu. Aniden ayağa fırladı. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum Doktor DiMatteo dedi. Sizi tekrar arayabilirim. Ebi ne zaman istersiniz diyecek oldu ama adam dönüp yürümeye başlamıştı bile. Ses duvarın bile ötesinden bir hızla yürüyordu. Muazzam. Çağrı cihazı öttü. Aslan hekim odasını arıyorlardı yine. Ebi cihazı susturdu. Başını kaldırdığında Kaska'nın ortalarda olmadığını gördü. Bir görünüp bir kaybolan büyücü polis. Kaska'nın sorularını düşünerek lobiye yürüdü ve telefonu kaldırdı. Asistanlık sekreteri telefona cevap verdi. Ben Ebi DiMatteo. Bana çağrı bırakmışsınız. Evet, 2 konu var. Birincisi New England Organ Bankası'ndan Helen Lewis aradı. Nakil hakkındaki sorunuzun cevaplarını cevaplamadığını öğrenmek istemiş. Siz telefona gelmeyince kapattı. Tekrar ararsa cevabımı aldığını söyleyebilirsiniz. Diğer konu neydi? Size bir tebligat geldi. İmza karşılığı ben teslim aldım. Bir sakıncası yoktur umarım. Tebligat mı? Birkaç dakika önce geldi. Haber vereyim dedim. Kimden geliyormuş? Kağıt hışırtıları geldi. Sonra kadın konuştu. Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'ndan. Ebi'nin karnına sancılar girdi. Hemen geliyorum deyip telefonu kapattı. Yine Terrio davası. Adaletin çarkları onu en ufak edecekti belli ki. Asansörle idare katına çıkarken avuçları terliyordu. Ameliyathanede metanfetaminle tanınan Doktor DiMatteo sinir krizinin eşiğinde. Asistanlık sekreteri telefondaydı. Ebi'yi görünce gelen evrak kutusunu işaret etti. Ebi'nin kutusunda tek bir zarf vardı. Sol üst köşesinde Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu yazıyordu. Ebi zarfı yırtıp açtı. İlk başta okuduklarını anlamadı. Sonra davacının adını aradı ve gördüğünde belinden vurulmuş gibi oldu. Karnındaki sancı kesilmiş, içi adeta boşalmıştı. Bu tebligatın Karen Terrio ile hiç ilgisi yoktu. Michael, Fremen adında başka bir hastayla ilgiliydi. Alkolik olan hastanın yemek borusundaki şişlik damarlardan biri ansızın patlamış, adam hastane odasında kan kaybından ölmüştü. Ebi o sıralarda stajyer hekimdi. Son derece sarsıcı, kanlı bir ölüm olarak hatırlıyordu. Michael Fremen'ın karısı dava açmaya karar vermiş. Bunun için de Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'na vekalet vermişti. Davalı Ebi'ydi. Hatta dava dilekçesindeki tek davalı oydu. İyi misiniz doktor Dumatio? İyiyim iyiyim dedi. Yoklaşayım. Ebi odadan çıkarken kendini çok kötü hissediyordu. Doğrucu nöbetçi hekim odasına gitti. Kapıyı kilitleyip yatağa çöktü. Sonra tebligatı çıkarıp baştan sona defalarca okudu. 2 haftada 2 dava. Fabian haklıydı. Ömrü boyunca mahkemelerde sürünecekti. Ayrım 15, sayfa sonu 139.